Ayrım 34, sayfa 420. Tam saat 9'da süslü bir tahtıravan konağın önünde durdu. Soylu evin kompradoru Chen Sheng güçlükle tahtıravandan inerek yürüdü. Elbisesi kırmızı, başındaki takke mücevherlerle işliydi. Merdiveni çıkar çıkmaz Low Chung kapıyı açtı ve onu Struan'ın çalışma odasına götürdü. Komprador saygıyla, ''Hoş geldin Taipan'' dedi. ''Makao'da görüşmek çok iyi, ziyanı yok.'' ''Merhaba Chen Sheng.'' Bir koltuğu işaretle ''Otur.'' Chen Sheng endişeliydi. Kendisi Macao triadlarının lideri olarak Tichung, Mai Mai ve çocuklarının güvenliği bakımından doğrudan doğruya Jin Kua'ya karşı sorumluydu. Jin Kua'nın tanıdıkları içinde Mai Mai'ın onun torunu olduğunu bilen bir kendisi vardı. Mai Mai Taipan'ın gözdesi olarak onlar için çok değerliydi. Hele gelecekte triadın amacı için çok değerli olacaktı kadın. Donanmanın hemen Peking'e gidecek yerde kantona geleceği haberi onların 4 milyon gümüş kurtarmalarını sağlamıştı. Bu Mai Mai'nin yetiştirilmesi için harcanan paranın 100 misliydi. Mai Mai için Josu'na teşekkür etti. Yoksa kendisinin de bu fidyenin büyük bir bölümünü bulması gerekecekti. Şimdi bu budala değersiz kadın iyileşilmeyecek bir hastalığa tutulmuştu. Çaresi yok değil diye düşündü. Fakat ilacı bulabilirsek, eğer bunu bulursak kadın iyileşir. Taipan'a ve ona yaptığımız yatırımları da sağlama almış oluruz. Ayrıca 20 bin gümüş de kazanabiliriz. Gülümsedi. Taipan, küçük çocuklar, evde çok iyi, memnun. Görmek ister misin? Hong Kong'a geri götürür müsün? Bugün görürüm, onları yakında alacağım. Zamanı söylerim. Struan kompradoru da Mai Mai'dan söz etmesinin doğru olup olmayacağını düşünüyordu. Taipan, Mai Mai hasta ve gemide, tek ilaç burada, üzülme, Chen Sheng bu işi halleder. Onun burada olduğunu ve malaryayı nereden duydun? Çinli omuz silkti, hep biliyordum, ziyanı yok. İlaç var mı, sahi mi? Burada varsa alır, hemen Çin bulutu kayık yolla, inek çocuk sahile getir, Chen Sheng halleder. Nezaketle selam verip çıktı. Struan da gemiye dönerek tayfalara vardiyalarına göre sahil izni verdi. Biraz sonra Chen Sheng'in teknesi gemiye bordaladı. Mai Mai'yi dikkatle kıyıya çıkardılar. Bir Çinli doktor da kadının yanındaydı. Onu Sao Antonio tepesinin eteğindeki kendi evine götürdüler. Struan da konağa döndü. Kalım geri gelmemişti. Bunun üzerine Struan Brock'ların evine gitti. Fakat ne Tess ne de Lisa Kalım'ın nerede olduğunu biliyorlardı. Gort bir gece önce Kalım'la birlikte İngiliz kulübünde kumar oynadıklarını söyledi. Fakat Gort oradan erken ayrılmıştı. Struan oradan çıkarak ana caddeden geçti, yan sokağa saptı, renkli şemsiyelerle süslenmiş bulvar lokantalarının önünden yürüyerek bir alana geldi. Alandan geçip büyük bir kapıyı çaldı, onu bir rahibe karşıladı. Struan günaydın dedi, İngilizce biliyor musunuz?
Biraz senyor.
Mary Sinclair adında bir hastanız varmış. Ben onun ahbabıyım. Uzun bir sessizlik oldu.
Onu görmek mi istediniz?
Lütfen. Kadın Çinli bir rahibeye işaret etti. Ona Portekizce telaşlı telaşlı bir şeyler söyledi. Struan Çinli rahibenin peşinden bir merdiven çıkıp Mary'nin odasına girdi. Küçük oda pis kokuyordu ve penceresi sıkı sıkı kapatılmıştı. Yatağın başucuna bir haç asılmıştı. Mary'nin yüzü bitkindi. O kadar acı çekmek kızı adeta yaşlandırmıştı. Bitkin bitkin gülümsemeye çalıştı.
''Merhaba Taipan.''
Struan şefkatle ''Nem var Mary?'' diye sordu.
''Hak etmediğim bir şey değil.
Seni bu pis yerden çıkaracağım.''
''Rahatım Taipan, bana iyi davranıyorlar.''
''Evet ama burası bir protestan kızına göre bir yer değil.''
Saçları tıraş edilmiş sıska bir keşiş içeriye girdi. Adamın üstündeki cübbe kan lekeleri ve ilaçlar yüzünden iyice sertleşmişti. Boynunda düz tahtadan bir haç vardı.
''Günaydın, ben Peder Sebastian'ım, hastanın da doktoruyum.''
Adamın İngilizcesi kusursuzdu.
''Miss Sinclair'in nesi var?''
''Bu biraz karışık. Miss Sinclair bir, hatta iki ay daha böyle yatmalı.''
''Kendini buradan gidecek kadar iyi hissediyor musun kızım?''
Ağabeyisi Bay Sinclair bunu uygun gördü. Bay Callum Struan da yerinde buldu sanırım.
Struan Mary'e Callum bugün burada mıydı diye sordu. Kız hayır der gibi başını salladıktan sonra üzgün üzgün keşişe baktı.
Lütfen Taipan'a durumumu anlatın.
Rahip Sebastian ciddi bir tavırla doğru hareket ediyorsunuz diye mırıldandı.
Birinin durumu bilmesi gerek. Miss Sinclair çok hasta. Kendisi bazı Çin otları...
Daha doğrusu zehirleri içmiş. Çocuk düşürmek için yapmış bunu. O zehir çocuğu düşürmüş ama kanamaya neden olmuş. Tanrı'ya şükürler olsun, kanamayı kontrol altına alabildik.
Struan birdenbire terlediğini hissetti.
Mary, bu işi başka kim biliyor? Horatio, Callum.
Kimse bilmiyor.
Struan keşişe döndü. Kontrol altında dediniz, yani iyileşti mi? Bir ay filan içinde iyice kendine gelecek mi?
Fiziki bakımdan evet, eğer kangren olmazsa tabii, eğer Tanrı öyle isterse.
Doktor, fizikiden kastiniz nedir?
Bay Struan, fizikle ruhu birbirinden ayrı olarak düşünmemize imkan yoktur. Bu hanım Tanrı'nın yasalarına karşı gelerek günah işledi. Bu hem Katolik kilisesinin hem sizin kilisenizin yasalarına aykırıdır. Tam bir iyileşme olması için Tanrı'yla hesaplaşması gerekiyor. Ben bunu söylemeye çalışıyordum.
O buraya nasıl geldi?
Katolik olan Amah'ı getirdi onu. Kendisine bakmak için özel izin aldım. İşte onu oraya yatırıp elimizden geldiğince baktık.
Baş rahibe kızın gittikçe fenalaştığını görünce birine haber vermemiz için ısrar etti.
Bay Glessing'e haber yolladık. Onun çocuğun babası olduğunu sanıyorduk. Fakat Miss Sinclair böyle bir şey olmadığına yemin etti.
Bu işi, kıza olanları gizli tutacak mısınız?
Bunu sadece siz, ben ve rahibeler biliyor. Biz Tanrı'ya verdiğimiz sözden dönemeyiz. Bizden korkunuz olmasın. Fakat bu zavallı Tanrı'yla hesaplaşmadıkça hiçbir zaman rahat edemez. Çünkü Tanrı biliyor.
Adam odadan çıktı. Çocuğun babası ahbaplarından biri miydi Mary?
Evet, hayatımdan dolayı pişmanlık duymuyorum Taypan. Benim Joss'um bu. Joss, beni çok küçükken ifade ettiler. Bunun ne olduğunu anlayacak yaşta değildim.
Kim yaptı bunu?
Okuldaki çocuklardan biri. O öldü. Yıllar önce oldu bu.
Struan düşündüyse de Mary'lerin evine rahatça girip çıkan ve sonra ölen birini hatırlayamadı.
Mary ağır ağır devam etti.
Ondan sonra, daha sonra bende bu arzu belirdi. Horatio o zaman İngiltere'deydi. Onun için Amahlardan birine bana bir aşık bulmasını söyledim. Kadın bana bir aşık değil, birçok aşığım olabileceğini anlattı. Hem o çok akıllıydı. Gizli bir hayat sürerek güzel şeylere kavuşabileceğimi söyledi. Hayat benim için hiçbir zaman tatlı olmamıştı. Babamı biliyorsun. İşte o Amah bana bu işi nasıl yapacağımı gösterdi. Benim için adam buldu. İkimiz de böylece zengin olduk. O iki evi satın aldım. Kadın bana sadece çok zengin adamları getiriyordu.
Mary sustu ve uzun bir süre sonra, "Ah Taypan, çok korkuyorum," diye inledi. Struan kızın yanına oturdu. Onu güven verici sözlerle avutmaya çalıştı.
Struan açık pencerenin önünde durmuş kalabalık alana bakıyordu. Güneş batmak üzereydi. Portekizlilerin hepsi gece kılıklarını giymişler, bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, selam veriyor ve heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı. Kızlar da anne ve babalarıyla bakıcılarının dikkatli gözleri altında yine de gençlerle flört etmekteydiler. Gece valinin sarayında bir balo verilecekti. Fakat Struan oraya gidip gitmeyeceğini bilemiyordu. Callum henüz dönmemiş, piskopostan da haber gelmemişti. Struan bir gece önce Callum'la beraber olan adamları aratmıştı. Onların hepsi de Gort'un arkadaşlarıydı. Ve Gort gittikten birkaç saat sonra Callum'un yanlarından ayrıldığını ve onun kendileri gibi biraz içkili olduğunu söylemişlerdi. Birdenbire sırtında kusursuz bir üniforma olan perukalı bir uşağın eve doğru geldiğini gördü. Piskoposun armasını tanımıştı. Adam aceleye gerek görmeden alandan geçti. Fakat konağın önünde durmadan yürüdü ve gözden kayboldu. Hava kararıyordu. Sokaklardaki lambalar yanmaya başlamıştı. Struan perdeli bir tahterevanın konağın önünde durduğunu gördü. İki hamal bunu bıraktıkları gibi kalabalığa karıştılar. Struan odadan fırlayıp aşağıya koştu. Callum tahterevandaki koltukta baygın yatıyordu. Elbisesi parçalanmış ve kusmuk içinde kalmıştı. Üstü başı leş gibi alkol kokuyordu. Struan kızmaktan çok neşelendi. Callum'u ayağa kaldırıp omzuna attı. Gelip geçenlerin bakmalarını aldırmadan onu eve taşıdı.
"Loçum, banyo, çabuk, çabuk!"
Struan oğlunu yatağa yatırıp soydu. Delikanlının göğsünde, sırtında yara bere yoktu.
Kalımı tekrar çevirince karnındaki tırnak ve diş izlerini gördü. Bu aşk öpücüklerinin etrafı kızarmıştı. Struan budala diyerek dikkatli oğlunu incelemeye devam etti. Kemikleri kırılmamıştı, dişleri tamamdı. Yüzüğü ve saati gitmişti, cepleri boştu. Seni soymuşlar oğlum, belki ilk kez ama son sayılmaz. Struan o fahişe evlerinde içkilere ilaç atılmasının eski bir numara olduğunu biliyordu. Uşaklar kovalarla sıcak su getirip demir küveti doldurdular. Struan kolumu kaldırıp banyoya soktu. Sabunlu süngerle iyice yıkadı. Lo Chum da gencin sarkan başını tutuyordu. Kalımı kurulayarak yatağına yatırdıktan sonra yüzünü hafifçe tokatladı. Ama o uyanmadı. Bunun üzerine Struan akşam yemeğini yiyerek beklemeye başladı. Saatler geçtikçe endişesi de artıyordu. Çünkü artık ne kadar içmiş olursa olsun Kalım'ın kendisine gelmesi gerekiyordu. Kalım'ın nefesi düzgündü, kalbi de kuvvetli atıyordu. Struan kalkıp gerindi, beklemekten başka çare yoktu. ''Ben gidiyor bir numaralı Misse'ye, sen bekle, iyi bak Eya'' dedi. ''Loçum bekler tıpkı anne.'' ''Master uyanınca bana haber yolla, ne zaman olur ziyanı yok Eya.'' Fakat Loçum o gece haber yollamadı. Struan şafak vakti Maymay'ın evinden ayrılarak konağa döndü. Lo Chum kapıyı açarak, ''Taypan çok erken Heya'' dedi. ''Kahvaltı hazır, banyo hazır. Taypan ne ister olur Heya?'' ''Master uyandı mı Heya?'' ''Neden sormak? Uyansa bana yollar haber. Ben hizmet çok iyi eder Taypan.'' Lo Chum'un gururuna dokunmuştu bu sözler. Struan yukarıya çıktı. Kalım hala derin uykudaydı. Adam onun yanından ayrılarak kahvaltı etti. Liza ve Tess'e oğlunun döndüğüne dair haber yolladı. Ama Kalım'ın nasıl geri geldiğini açıklamadı. Sonra kendisini işe vermek için iradesini zorladı. Gerekli kağıtları imzaladı. Hong Kong'daki binalar masrafların artması yüzünden çok pahalıya çıkıyordu. Ama yine de hesaplara imzasını attı. Öğleye doğru Lo Chum oğlunun uyandığını haber verince odasına gitti. ''Merhaba Taypan.'' Kalıbın kafası zonkluyor, dili damağına yapışıyordu. ''Merhaba oğlum.'' Struan büfeye gidip bir kadehe konyak doldurdu, oğluna uzattı. ''Hepsini iç.'' Kalımın midesi bulanıyordu. İstemem. İç. Delikanlı konyağı zorla yuttu. Öksürmeye başlayınca yanında duran çaydan birkaç yudum alarak tekrar yattı. Şakakları zonkluyordu. Konuşmak, bana olanları anlatmak ister misin? Kalımın yüzü kül gibi, gözlerinin akı da kanlıydı. Bir şey hatırlayamıyorum. Ah, çok fenayım. Başından başla. Gort ve onun arkadaşlarıyla içiyor ve kumar oynuyorduk. 100 altın kazandığımı hatırlıyorum. Bir aylı içmiştik. Fakat kazancımı cebime koyduğumu biliyorum. Şey, herkes kızlardan söz ediyordu. Struan'a baktı. Yüzünden utancı ve azabı açık açık okunuyordu. Ben şey, içkiyi fazla kaçırmıştım. Birdenbire yanmaya başladım. Kadın arzusuyla çıldıracak gibi oldum. O zaman bir eve gitmeye karar verdim. Bunun bir zararı yok oğlum. Adresi kim verdi? Bilmem. Fakat her biri bana bir adres verdiler, hatırlamıyorum. Sadece kulüpten çıktığımı biliyorum. Orada bir tahtırevan bekliyordu. Yanmaya başladığını söyledi. Nasıl yanmaydı bu? Birdenbire ateş almış gibi oldum. Şiddetle tesi arzuladım, içki de içmiştim. Rahatım kaçmıştı. Onun için o eve gittim. İçini çekti. Ah, başım çatlıyor, ne olur beni yalnız bırak. Yanında koruyucu var mıydı? Kalım hayır der gibi başını salladı. O ateş, o arzu, dün gece hissettiğin her zamankinden değişik miydi? Hayır, haftalardır öyleydim. Şey, fakat bu diğerlerinden farklıydı galiba. O anda büyük bir arzuyla yanıyordum. Ah, bilmiyorum, beni yalnız bırak lütfen. Bağışla ama ben... Struan kapıya gitti. Lo Chum. Evet, master. Chen Sheng eve git. Bir numara inek çocuk doktoru, çabuk çabuk buraya, tamam mı? Lo Chum gururla, ben çok iyi doktor çoktan aşağıda getirdim. Genç master tıpkı Taypan, aynı ziyanı yok dedi. Aşağıya inen Struan, Lo Chum'un yardımıyla doktorla konuştu. Doktor ilaç ve özel yiyecekleri hemen göndereceğini söyledi ve büyük bir para aldığı için sevinçle gitti. Struan yine yukarı çıktı. Başka bir şey hatırlamıyor musun oğlum? Hayır, özür dilerim. Sana bağırmak istememiştim. Dinle beni kalın, bu çok önemli. Kalım bitkin bitkin gözlerini açarak, ''Rica ederim, yüksek sesle konuşma baba.'' diye yalvardı. ''Ne var?'' ''Anlaşılan sana tahrik için bir afrodizyak vermişler.'' ''Ne?''
Evet, cinsel arzularını tahrik etmek için bir ilaç, bir afrodizyak. Bunu içkiye karıştırmak için belki bir düzine usul vardır.
İmkansız. Bu sadece içki ve benim duyduğum ihtiyaç. Olanaksız.
Bu işin iki açıklaması var. Birincisi, tahtırevanın hamalları seni bir eve götürdüler. Hamallar gittiğin yerde zengin bir müşteriyi daha iyi soyacaklarını biliyorlardı. Ele geçecek paradan da hisse alacaklardı tabii. Orada kızın biri seni ilaçladı, soydu ve buraya gönderdi. Senin iyiliğin için böyle olduğunu umarım. Öteki olasılıksa, arkadaşlarından biri kulüpte sana afrodizyak verdi, bir tahtirevanın seni kapıda beklemesini sağladı, seni belirli bir eve gönderdi.
Saçma, biri neden bana bunu yapsın? 100 altın, 1 saat ve yüzük için mi? Arkadaşlarımdan biri mi? Bu delilik.
Ama birinin senden nefret ettiğini düşün Kalım. Senin hastalıklı bir kızla kalmanı ayarlamış olabilirdi.
Ne?
Evet işte, korkarım başına gelen de bu.
Kalım o anda öldüğünü hissetti. Beni korkutmaya çalışıyorsun.
Tanrı üzerine yemin ederim ki böyle bir niyetim yok. Bunun diğer olasılıktan daha akla yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü seni geri getirdiler.
Bunu bana kim yapar?
Bunun cevabını kendin vereceksin oğlum. Fakat öyle olsa da her şey kaybedilmiş sayılmaz. Çin ilaçlarını istettim. Bunları hemen içeceksin.
Fakat o hastalığın çaresi yok.
Evet, eğer hastalık yerleşirse yoktur. Fakat Çinliler bu hastalığa neden olan şeyin vücuda yerleşmeden ortadan kaldırılacağına, kanın temizlenebileceğine inanıyorlar. Yıllarca önce buraya ilk çıktığımda aynı şey benim başıma da geldiydi. Aristotle beni Çin mahallesinde bir sokakta çamurların içinde yatarken buldu. Bir Çinli doktor çağırdı. Böylece bana bir şey olmadı. Zaten Aristotle'la da böylece tanıştım. Bu yüzden kendisi yıllardan beri benim dostum. Ne evi biliyordum ne de kızın hasta olup olmadığını, ama o illete yakalanmadım.
Ah, Tanrı yardımcım olsun.
Evet, bir hafta kesin olarak bir şey bilemeyeceğiz. Eğer o arada şişme, acı ya da akıntı olmazsa bu kez atlattın demektir.
Oğlunun gözlerindeki dehşeti görünce içi sızladı.
Önünde bir haftalık bir cehennem hayatı var oğlum. Gerçeği öğrenmek için bekleyeceksin. Bunun ne demek olduğunu bilirim. Sana elimden geldiği kadar yardım edeceğim.
Eğer o zaman kendimi öldürürüm. Öldürürüm. Tanrım, nasıl böyle bir budalalık ettim? Tez, ona hemen anlatamam.
Böyle bir şey yapacak değilsin. Kıza eve dönerken üstüne haydutların saldırdığını söyleyeceksin. Durumu böyle bildireceğiz. Arkadaşlarına da aynı şeyi söyleyeceksin. Bir kıza gittiğini ve ondan ayrıldıktan sonra çok içtiğini anlatırsın. Bir şey hatırlayamadığını ve evde ayıldığını söylersin. Bu hafta boyunca her zamanki gibi normal davranacaksın.
Fakat Tez, nasıl ben?
Bunu yapacaksın oğlum. Yapacaksın diyorum. Oğluna baktı. Bu arada kimseye o Çin ilaçlarının lafını etmeyeceksin. Bilmediğin bir eve gitmeyecek ve evlenene kadar da Tes'e dokunmayacaksın.
Öyle utanıyorum ki.
Buna lüzum yok oğlum, genç olmak zordur. Fakat bu dünyada bir erkeğin daima kendisini kollaması gerekir. Etrafta pek çok kuduz köpek dolaşıyor. Şimdi biraz dinlen oğlum, ben sonra geleceğim.
Struan Maymay'ın evine giderken Gort'u nasıl öldüreceğini düşündü.
Kendi kendine evet dedi, çok hain olabilirim. Bu basit bir öldürme olmayacak. Çabucak can da almayacağım.
34. Kısım. Yatakta oturan Maymay Struan'a bakıyor, çok yorgun görünüyor diye düşünüyordu. Zavallı Tayfan, ne kadar çok derdi var. Adam ona Kalım'dan ve korkularından söz etmiş fakat Gort'tan şüphe ettiğini anlatmamıştı. Ayrıca birkaç güne kadar ateş kesici bir ağaç kabuğunun geleceğini de söylemişti. Sonra Mary'nin başına gelenleri açıklamıştı. Mary durumu bana ya da sana anlatsaydı onu gizli bir yere yollar, bu işi hallederdik. Amerika'ya ya da başka bir yere giderdi. Doğurunca çocuğunu birine evlat olarak verirdik.
Ya Glessing? Adam 9 ay sonra hala onunla evlenir miydi?
Bu iş de bitti artık.
Maymay çocuğun babası kimmiş diye sormuştu.
Struan bana söylemedi diye cevap verince de kadın usulca gülmüştü. Adam içini çekmişti. Zavallı Mary, hayatı bitti.
Saçma Tayfan, kız evlenebilir. Glessing ve Horatio işi hiç bilemezler bile.
Çıldırdın mı sen? Her şey bitti tabii. Dediğin olanaksız artık.
Fakat bilinmeyen şeyin önemi yoktur. Bunu saklamanın nedeni de kötü değil, iyi. Ziyanı yok.
Adam bu işi asla bilemeyecek ha. Tabii anlayacak. Bir kere kızın bakire olmadığını fark edecek.
May may bazı yollar vardır Tayfan diye düşünmüştü. Kandırma yolları. Siz erkekler bazı işlerde öyle safsınız ki, kadınlar daha önemli olan işlerde sizden çok akıllılar. Marie'ye gereken şeyleri açıklayacak birini yollamaya karar vermişti. Böylece o intihar saçmalığı tehlikesi de ortadan kalkardı. Ama kimi gönderecekti? En iyisi Chen Sheng'in üçüncü karısı olan büyük ablaydı. O bir vakitler bir evde çalışmıştı ve bu işleri iyi bilirdi. Yarın onu çağırayım. O Marie'ye ne anlatacağını bilir. Joe sayesinde Marie'nin derdi sona erecek. Fakat Callum, Gort ve Tess. Üzülmemeliyim. Yakında cinayet işlenecek. Her şey Joe'a göre halledilir. Onun için üzülmek yararsız. Olanları kabul etmeli. Sana acıyorum Tayfan. Çok düşünüyor, çok plan yapıyorsun. Ve Joe'sunu kendi arzuna uydurmaya çalışıyorsun. Fakat aslında hiç de öyle değil. Soğuktan tir tir titriyordu Maymay. Sonra alev alev yanmaya başladı. Kendini kaybeden genç kadın rahminin parçalandığını hissederek haykırmaya başladı. Doğacak hayat onu terk edip giderken kadının gücünün ve ruhunun çoğunu da götürdü. Geriye bir nebze bir şey kalmamıştı. Sonra ateş düştü ve Maymay kabustan kurtuldu. 4 saat ölümün eşiğinde beklemişti ama Josu onu geri yollamıştı. Kanamayı hissederek merhaba Tayfan diye fısıldadı. Bebeği kaybetmek kötü Jos. Üzme kendini, sadece iyileşmeye bak. Neredeyse psikopos kına kına kabuğunu yollayacak, bunu biliyorum. Maymay gücünü toplayarak eski kibirli tavırlarıyla omuzunu silkti. O uzun etekleri belasını versin. Etekli bir adam nasıl acele eder he ya? Fakat bu çaba onu yormuştu, kendisinden geçti. 2 gün sonra eskisinden daha iyi görünüyordu. Günaydın kızım, bugün kendini nasıl hissediyorsun?
Çok iyi, ne güzel gün değil mi he ya? Marie iyi gördün mü?
Evet, eskisinden çok iyi, çok değişmiş. Bu adeta bir mucize.
Böyle iyileşmesinin bir nedeni olmalı he ya diye masum masum sordu.
Oysa bir gün önce büyük ablasının kızı görmeye gittiğini biliyordu. Bilmiyorum, ayrılmadan önce Horatio'yu gördüm. Kıza çiçek getirmişti. Ha, Mary yolladığın şeyler için teşekkür ediyor. Ona ne yolladın?
Doktorumun tavsiye ettiği bir cins çayla mango.
Maymay biraz durdu. Konuşmak bile onu çok yoruyordu. Kendi kendine bugün çok güçlü olmalıyım dedi. Struan onun kapıya baktığını görünce döndü. Genç ve güzel bir kızın zarif bir tavırla eğilip selam verdiğini gördü.
Maymay bu Yin Hsi dedi. Benim kız kardeşim.
Senin kız kardeşin olduğunu bilmiyordum. Çok güzel.
Evet, fakat aslında kardeşim değil Tayfan. Çinli hanımlar birbirlerine kardeşim derler. Bu nezaket gereğidir. Yin Hsi senin doğum günü hediyen.
Ne?
Onu doğum günün için satın aldım.
Sen aklını mı kaybettin?
Maymay ağlamaya başladı. Oh Tayfan, bazen insanı çok üzüyorsun. Doğum günün 4 ay sonra, o zaman çocuktan iyice ağırlaşacağımı düşünerek bir kardeş aratmaya başladım. En iyisini seçmek bir hayli zor oldu. Bu en güzeli. Şimdi hasta olduğum için onu beklemeden sana veriyorum. Onu beğenmedin mi?
Aman Tanrım, ağlama kızım. Maymay dinle, ağlama. Tabii kız kardeşini beğendim. Fakat kızları doğum günü hediyesi olarak satın alamazsın.
Neden?
Olmaz da ondan.
O çok hoş. Kendisini kız kardeş olarak istiyorum. Ona tam 4 ay gerekli şeyleri öğretecektim ama şimdi...
Yine hıçkırarak ağlamaya başladı.
Yin Hsi husulca ilerledi. Gelip Maymay'ın yanında çömeldi. Onun elini tutup şefkatle gözyaşlarını sildi. Biraz çay içmesine yardım etti. Maymay ona barbarların acayip olduklarını söylemişti. Onlar mutluluklarını bağırıp küfrederek belirtirlerdi ama bunlara aldırış etmemeliydi.
Maymay bak Tayfan dedi, ne güzel, onu beğendin değil mi?
Mesele o değil Maymay, tabii beğendim.
O halde bu iş halledildi.
Maymay gözlerini kapattı, başını yastıklara dayayarak yattı.
Bu iş halledilmedi.
Genç kadın son saldırıya hazırlandı.
Halledildi, bir daha da seninle tartışacak değilim. Bunun için çok büyük paralar verdim ve kız da en mükemmeli. Onu buradan gönderemem. Çünkü kızın gururu kırılır ve bu yüzden kendisini asması gerekir.
Saçmalama.
Öyle yapacağına yemin ediyorum Tayfan. Herkes kendim için ve senin için yeni bir kız kardeş aradığımı biliyordu. Eğer onu geri yollayacak olursan gururu bitti demektir. Gururu mahvolur, kendisini asacaktır.
Ağlama kızım, ne olur ağlama.
Fakat sana verdiğim doğum günü hediyesini beğenmiyorsun.
Struan onun ağlamasına engel olmak için telaşla bağırdı. Ondan hoşlandım, kendisini yollamana gerek yok. Kız burada kalsın. O sana kardeş olur. Ve sen iyileşince ona iyi bir koca buluruz ha. Artık ağlama. Haydi kızım, artık gözyaşların dinsin.
Sonunda Maymay ağlamaktan vazgeçerek tekrar yattı. Fakat bu ağlama onun gücünü iyice bitirmişti. Ama içinden yaptığının buna değdiğini tekrarlıyordu. Tin Hısiye evde kalacaktı. Eğer ben ölürsem o Tayfan'a iyi bakar. Eğer yaşarsam benim kardeşim ve evde ikinci kadın olur. Uykuya dalarken son düşüncesi Tayfan onu tabii isteyecektir oldu. Kız öyle güzel ki. Ahsam içeri girdi.
Efendim, genç master dışarıda, görmek olur.
Struan Maymay'ın soluk benzini görünce korkuya kapılmıştı. Çabuk, çabuk doktor.
Peki master.
Struan bitkin halde odadan çıktı. Ahsam onun arkasından kapıyı kapatarak yatağın yanında çömeldi ve Yin Hısiye, ''İkinci anne'' dedi. ''Doktor gelmeden birinci hanımın kılığını değiştirmeliyim.''
''Sana yardım edeyim.
Ahsam, babamız gerçekten garip bir dev. Eğer birinci hanım ve sen beni uyarmasaydınız çok korkacaktım.''
''Babamız çok iyidir. Tabii hanımım ve ben kendisini terbiye ediyoruz.''
35. Kısım. Struan etrafı duvarla çevrili bahçenin ön avlusuna çıkarak ''Merhaba Kalım'' dedi. Kalım sarmaşıkların gölgelendirdiği banktan kalkarak bir mektup uzattı.
''Merhaba Tayfan, buraya geldiğime kızmadığını umarım. Bu biraz önce geldi. Loğçumu yollayacak yerde kendimi uğramayı uygun buldum. Senin nasıl olduğunu görmek ve onun durumunu sormak istedim.''
Struan üstüne özel ve acele yazılı zarfı aldı. Bunu Morley Skinner yollamıştı. ''Önceki gün çocuğunu kaybetti.''
Kalım ne feci diye mırıldandı. Kına kına geldi mi?
Hayır oğlum, otur. Mektubu açtı. Morley haberi Struan dürene kadar saklayacağını yazıyordu. Fakat aslında bunu hemen basmam gerekiyor. Çünkü bu sabah bir İngiliz firkateyni geldi. Amiral gemisindeki adamım amiralin aldığı haberden çok memnun kalarak neyse durum düzeldi. Bir ay sonra kuzeyde oluruz dediğini duymuş. Herhalde Amiral de Vail'ın geleceğini öğrendi. Bu arada Longstaff'ın kanton için fidye alırken anlaşmaya acayip özel bir madde yazdırmış olduğunu da öğrendim. Ne yazık ki burada hiç kına kına kabuğu olmadı anlaşıldı. Saygılarımla Morley Skinner.
Struan Maymay bir krize daha dayanamaz diye düşündü. Gerçeği kabul etmelisin. O yarına ölecek. Zaten kına kına kabuğunun hastalığı geçirip geçirmeyeceğini de kimse bilmiyor. Eğer o ölürse Hong Kong'u yine de kurtarmalısın. Yaşarsa da Hong Kong'u kurtarmalısın. Fakat neden? Neden o lanetli adayı bırakmıyorsun? Belki sen yanılıyorsun. Belki Hong Kong İngiltere için gerekli olmayacak. Neden Çin'i açıp dünyaya tanıtmaya kalkıyorsun? Çin'i kendi josuna bırak ve ülkene dön. Yaşarsa Maymay'ı da götürürsün. Bırak Kalım Tayfan olarak kendi yaşamını yönetsin. Bir gün sen öleceksin ve soylu evde kendi yerini bulacak. Tanrı'nın yasası bu. Vatana dön ve bunca yıl uğraşma ve fedakarlıklarına karşılık şimdiye kadar yoksun olduğun şeylerin zevkini çıkar. Kalımı da 5 yıllık hizmetten affet. Sana da ona da onun çocuklarının çocuklarına da yetecek kadar servetin var. Bırak burada kalmak isteyip istemediğine Kalım karar versin. Vatana dön ve unut. Zengin ve kudretlisin. İstersen kralların sarayında bile yerin olur. Evet, sen Tayfan'sın. Tayfan olarak buradan ayrıl ve Çin'i de unut. Çin kan emen bir metresten başka bir şey değil.
Yine kötü haber mi?
Oh hayır, Kalım oğlum, sadece önemli bir haber.
Struan son 7 günün Kalım'da iz bıraktığını fark etmişti. Artık yüzün genç değil diye düşündü, şimdi bir erkeksin. Sonra Gort'u hatırladı. Onunla ve babasıyla hesaplaşmadan Asya'dan ayrılamayacağını anlıyordu.
Bugün 7. gün değil mi oğlum?
Evet. Kalım, Tanrım beni bir daha böyle bir haftadan koru diye dua ediyordu.
2 kez korkudan ölecek hale gelmişti. Bir seferinde şişme olduğunu sanmış, bir seferinde ise kaşıntı tutmuştu. Fakat Tayfan onu yatıştırmıştı. Baba oğul böylece birbirlerine daha yakınlaşmışlardı. Struan ayağa kalktı.
Senin hemen Hong Kong'a gitmeni istiyorum. Cezir'le beraber Çin bulutuyla yola çıkacaksın. Kaptan Orlov'u senin emrine veriyorum. Bu sefer de Çin bulutunun kaptanı sen olacaksın. Kalın büyük bir yelkenlinin kaptanı olmaktan çok hoşlandı. Hong Kong'a varır varmaz Kaptan Orlov Skinner'ı gemiye çağırsın. Sana vereceğim mektubu gazeteciye teslim edeceksin. Gordon'a da bir mektup vereceksin. Ne olursa olsun ne sen karaya çıkacaksın ne de gemiden kimsenin çıkmasına izin vereceksin. Yarın gece buraya dönersin, öyle üzere git.
Peki şey, sana her şey için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
Kim bilir oğlum, belki de o hastalığın yakınından bile geçmedin.
Öyle de olsa teşekkür ederim. Ben şimdi gidip Tess'le vedalaşayım.
Hayatlarınızı kendi elinize almayı düşündünüz mü? Yani 3 ay beklemeyi uygunsuz bulup...
Yani kaçmaktan mı söz ediyorsun?
Ben sadece sordum. Bunu yapmanı önermiyorum.
Keşke kaçabilsek. Bu her şeyi hallederdi. Mümkün olsa kaçardık ama bizi evlendirecek kimse yok.
Brock çok kızardı. Gort da öyle. Bunu salık vermeyeceğim. Kaptan Orlov'a haber yolla. 1 saat sonra büromda olsun.
Kalım onu gerçekten emrime veriyor musun diye sordu.
Gemicilik dışında diğer bakımlardan tümüyle senin emrinde olacak. Neden sordun?
Kalım bir şey yok Tayvan diye cevap verdi. Şimdilik hoşça kal.